Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Yeni bir Sınır Ötesi programında daha birlikteyiz. Haftanın dış politika röntgenini çekmeye çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Önümüzdeki 35-40 dakika boyunca diplomatik koridorlarda konuşulanlardan çatışma alanlarındaki son duruma, haftanın en kritik dış politika gelişmelerini birlikte analiz edeceğiz. Her zaman olduğu gibi sadece ne olduğuna değil neden olduğuna odaklanacak analizlerden yapacağımız alıntıları masaya yatırıp tartışacağız. Küresel gündemin şifrelerini çözmek, manşetlerin arkasını okumak ve uluslararası medyanın en çok tartıştığı analizleri dikkatlerinize sunmaya çalışacağız. Doğusundan batısına, uluslararası medyaya yansıyan makalelerden çarpıcı alıntılar yapacağız. Evet, hazırsanız dünyayı okumaya başlayalım. Programımıza başlamadan önce Azerbaycan dönüşü Gürcistan üzerindeyken düşen askeri nakliye uçağında şehit olan 20 kahraman askerimize rahmetler diliyoruz. Kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz sevgili dinleyenler. Evet, Orta Doğu gündemiyle başlıyoruz. 10 Ekim'de Gazze'deki soykırım savaşının ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu plan sonucu yürürlüğe giren ateşkes, işgal devletinin sık sık ihlallerinin gölgesinde birinci ayını doldurdu. Anlaşmayı bozmak için türlü bahaneler üreten soykırımcı yapı ateşkese rağmen katletmeye ve insani yardımların geçişini engellemeye devam ediyor. 10 Ekim'de başlayan ateşkes ve ardından gelen esir takasıyla birinci aşaması uygulanan Gazze Anlaşması'nda son günlerde ikinci aşamaya geçişi hazırlamak için yoğun bir hareketlilik gözleniyor. İsrail İşgal Yönetimi geride kalan dönemde birinci aşamadaki yükümlülüklerini ifade ettiğimiz gibi yerine getirmemeye çalışıyordu. Ancak İsrail medyasına göre Tel Aviv üzerindeki Amerikan baskısının ikinci aşamaya geçilmesi yönünde arttığı bildiriliyor. Siyonist medya ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden üst düzey isimlerin özellikle de ABD özel temsilcisi Jared Kushner'in Tel Aviv'e yaptığı ziyaretin bu amaca hizmet ettiğini belirtiyor. Ziyarette ayrıca Gazze'deki ateşkes anlaşmasını tehdit eden sorunların özellikle de Refah tünellerindeki savaşçılar meselesinin ele alındığını kaydediyor. Esir takası konusunda ise işgal yönetimi Gazze'de 4 İsrail'li esirin cenazesinin kaldığını iddia ediyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları ise bu cenazelerin çıkarılmasının ek teknik ekipler ve teçhizat gerektiğini vurguluyor. İkinci aşamaya geçiş yönündeki yoğun çabaların başarılı olması halinde bu yeni dönemin ana hatları 4 temel başlık etrafında şekilleneceği söyleniyor sevgili dinleyenler. Birinci aşama yetkin isimlerden oluşacak bağımsız bir Filistin heyetinin Gazze yönetimini devralması. İkinci madde olarak anlaşmayı denetlemek üzere uluslararası bir istikrar gücünün bölgeye konuşlanması gerekiyor. Üçüncü merhalede ise Gazze'nin silahsızlandırılması var. Dördüncü noktada ise İsrail'in kırmızı hattan çekilmesi. Bu dört başlığın her biri karmaşık zorluklar içeriyor ve gerçekleştirilmelerini son derece meşakkatli kılıyor. Bu durum Gazze'deki ateşkes anlaşmasının çökmesi tehlikesini de beraberinde getiriyor. Ancak gözlemci ve analistlere göre ABD ve arabulucular anlaşmanın çökme senaryosunu bertaraf etmek için fiili angajman ve uygulama aşamasına geçmiş durumdalar. Filistinli gazeteci Hani El-Magari, Arabi 21'e yaptığı değerlendirmede ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına yakında girileceği yönündeki beklentisini dile getiriyor. Magari, ikinci aşama pratik olarak işgal başbakanı Benjamin Netanyahu'nun herhangi bir şart veya başlık altında saldırganlığa dönmesini zorlaştıracak düzenlemeler içerdiğini belirtiyor. Bu arada Arabi 21 haber portalı Mısır'ın Gazze'deki varlığı, yardım rolünün önüne geçtiğini, saldırıların ertesi gününü denetlemeye, teknokrat hükümetinin görevlerini devralmasına yönelik hazırlıkları da içerecek şekilde dönüştüğünü vurguluyor. Yine Arabi 21 sitesi ayrıca Türkiye ve Katar'ın Gazze'de konuşlanması planlanan uluslararası güç içinde yer alması halinde bu durumun işgalin Gazze üzerindeki kontrolünün azalması ve saldırganlığın hedeflerinden biri olan Gazze sahasını dilediği zaman ve dilediği şekilde ihlal etme amacının gerçekleşmemesi anlamına geleceği yorumunda bulunuyor. Velhasıl sevgili dinleyenler, Gazze'de yürürlükteki kırılgan ateşkeste ikinci aşamaya nasıl geçileceği hala belirsizliğini koruyor. Bu noktada ciddi sorunlar var. Amerikan planı savaşı tamamen bitirmiş değil. Trump yönetimi krizi daha sakin bir uluslararası örtü altında yeniden yönetmeye çalışıyor. Bunda ne kadar başarılı olacağı da merak konusu doğrusu. Asıl soru ise ABD yönetimi Hamas tehdidinin devam etmesi bahanesiyle Netanyahu yönetiminin savaşı dilediği zaman yeniden başlatması halinde ne yapacağı çok daha önemli bir soru olarak ön plana çıkıyor. Bu haftanın bir diğer dikkat çeken gelişmesi ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü Beyaz Saray'da Suriye'nin geçiş hükümetinin lideri Ahmet Eşşara'yı ağırlaması oldu. Bu 1946'dan bu yana yani 80 yıl sonra bir Suriye liderinin ABD'ye yaptığı ilk ziyaret olarak tarihe geçti sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara'nın Washington'a gerçekleştirdiği tarihi ziyareti bu ziyaretin arka planındaki zorlukları ABD'nin yeni Suriye politikasının parametrelerini İsrail faktörünün bu denklemi nasıl karmaşıklaştırdığını ve uluslararası medyanın bu stratejik dönüşüme dair kritik değerlendirmelerini analiz etmeye çalışacağız bu bölümümüzde. Suriye'de 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin çöküşünün üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve ekibinin devraldığı miras 13 yıllık savaşın sadece ekonomik ve fiziki olarak tükettiği bir ülkeden ibaret olmadığını gösteriyor. Aynı zamanda devlet yapısı ve kurumları bütünüyle çökmüş bir enkaz söz konusu Suriye ilişkin bakılan fotoğrafta. Baas rejiminin çöküşü Suriye'ye istikrarı otomatik olarak getirmedi. Analizlere göre yeni yönetimin karşı karşıya olduğu en temel meydan okuma güvenlik. Güvenlik sağlanmadan altyapının onarılması, ekonominin canlandırılması veya kapsayıcı bir anayasanın yazılması mümkün gözükmüyor. Bu noktada işte yönetimin öncelikli gündemi devletin birliğini sağlamak olduğu vurgulanıyor. Zira ülke fiilen bölünmüş durumda. Fırat'ın doğusu ABD destekli terör yapılanması SDG'nin kontrolünde. Güney Suriye'de ise işgal devleti destekli dürzi güçlerin federal sistem kurma girişimleri söz konusu. Bu parçalanmışlık tehdidine karşı Şara yönetimi stratejik bir tercih ile eski parlamenter model yerine Türkiye modelini benzer bir başkanlık sistemine yönelmiş bulunuyor. Başbakanlık makamının kaldırılarak yetkililerin Cumhurbaşkanlığında toplanması, Suriye'nin toprak bütünlüğünü güçlendirmeyi ve siyasi varlığını korumayı amaçlayan merkeziyetçi bir adım olarak görülüyor. Ancak bu devlet inşası projesi, yaptırımlar altında izlenen bir ekonomi ve tam olarak sağlanamayan egemenlik nedeniyle tıkanma noktasında. İşte Ahmet Eşşara'nın Washington ziyareti bu tıkanıklığı aşmak için atılmış dönüm noktası niteliğinde bir makas değişikliği anlamına geliyor. Suriyeli yazar Ömer Koç'un analizine göre Şara'nın Washington ziyareti Suriye'nin 10 yıllardır süren Rusya-İran ekseninden koparak Batı koalisyonuna ve ABD'ye resmi ortak olma adımının zirvesi. Ziyaretin merkezinde Suriye'nin DAEŞ'e karşı uluslararası koalisyona katılması yer alıyor. Beyaz Saray'da masaya yatırılan bu stratejik ortaklığın Şam için çok katmanlı hedefleri bulunuyor. Birincisi uluslararası meşruiyet. Terörle mücadele bayrağını devralarak uluslararası topluma yeniden entegre olmak istiyor Şam yönetimi. İkinci hedef ise yaptırımların kalkması. Bu işbirliğini Suriye ekonomisini felç eden Sezar yasası başta olmak üzere Amerikan yaptırımlarını kaldırmak için bir anahtar rol olarak kullanmak isteniliyor. Bir diğer hedef ise iç egemenliğin sağlanması. Yıllardır DAEŞ ile mücadele kılıfını elinde tutan ve meşruiyetini buna dayandıran SDG'nin elinden bu kozu almak ve devlet dışı faktörler dönemini bitirmek istiyor Şam yönetimi. Dördüncü hedef ise İsrail'e karşı güvence. Şam yönetiminin Washington'a ne kadar yaklaşırsa İsrail'in saldırganlığına karşı o kadar güvende olacağına dair pragmatik bir inanç hakim. Peki madalyonun diğer yüzünde ne var? ABD bu denklemde nerede duruyor? Foreign Policy dergisine göre Trump yönetiminin stratejik hedefi İran'ın bölgedeki nüfusunu kırmak ve Tahran'ın Suriye sahasına geri dönmesini engellemek. Bu yeni politikanın parametrelerinde ise şunlar var. Birincisi, askeri varlığın meşrulaştırılması, ABD'nin El Tanaf ve Deir ez-Zor'daki petrol sahalarındaki üslerinin varlığı davet edilen müttefik statüsüyle sorgulanamaz hale getirilmeye çalışılacak. Bir diğer parametre, IŞİD'in yeniden dirilmesini engellemek için istikrarlı bir devlet ortağına duyulan ihtiyaç. Yine Forage'in polisiye göre ABD yeni Suriye ordusunu henüz yeterince profesyonel görmediği için sahadaki müttefiki SDG ile ortaklığını aceleyle bitirmek istemediği ileri sürülüyor. Masadaki formül SDG'nin zamanla Suriye devlet yapısına entegre edilmesi, yani entegrasyon meselesi zamana bırakılmaya çalışılıyor. Belki de en kritik noktaya gelinecek olunursa, denklemi bozan faktöre gelecek olursak sevgili dinleyenler, Şahra'nın Washington ziyareti imser bir hava oluşturmuşken sahadaki en büyük engel ABD'nin en yakın müttefiki İsrail'den gelmekte. Yine Amerikan dergisi Forage'in polisiye bakacak olunursa Mark Lance imzalı analizde İsrail, Amerikan-Suriye ilişkisini mahvedecek mi sorusu soruluyor ve yeni Suriye'nin istikrara kavuşmasının önündeki en büyük tehlikenin İran ya da İslamcılar değil, bizzat İsrail'in kendisi olduğu vurgulanıyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şahra'nın Washington ziyaretinin Orta Doğu medyasındaki yansımalarına bakalım isterseniz biraz da. Şahra'nın Washington ziyareti bölge medyasında kimi eleştirileri de beraberinde getirmiş bulunuyor. Ürdünlü gazeteci Yasir Zatir bu ziyareti şüphecilikle karşılıyor. Şahra'nın Washington Post'a verdiği "normalleşme kampına katılmayacağız" demecini makul bulsa da Zatir şu sert uyarıyı yapıyor: kimse Amerika'nın kim olduğunu unutmamalı. O ümmetimizin baş düşmanı ve kötülüğün başıdır. Amerika'nın bedava yemek dağıtmayacağını da kimse unutmamalıdır, diyor Ürdünlü gazeteci Yasir Zatir. İkinci ve daha sarsıcı eleştiri Filistinli gazeteci Sari Urabi'den geldi. Yazar Urabi asıl eleştiriyi Şahra'nın kendi ideolojik geçmişine yöneltiyor. Urabi, dünün cihatçı isimlerinin bugün Müslüman kanı döken bir koalisyona katılmasını eleştiriyor. Bu U dönüşünü meşrulaştırmak için maslahat ve ulul emr, yani devlet başkanına itaat gibi yeni fetvalar üretildiğini belirtiyor. Urabi'nin analizindeki en çarpıcı nokta, aynı isimlerin daha dün Hamas'ı İran'la ilişkileri nedeniyle nasıl acımasızca eleştirdiğini hatırlatıyor. Urabi'ye göre bu durum dinin grubun çıkarına göre uyarlandığını gösteriyor. Dün Hamas'ın yaptığı haram iken bugün kendilerinin yaptığının helal olduğu ortaya konuluyor eleştirisinde bulunuyor Sari Urabi. Evet, toparlarsak sevgili dinleyenler, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şahra'nın Washington ziyareti ülkesini İran ekseninden koparıp batıya entegre etmeyi amaçlayan pragmatizm adına atılmış yüksek riskli bir adım olarak yorumlanıyor birçok değerlendirmede. Şahra bu hamleyle hem Sezar yasası gibi yaptırımları kaldırarak ekonomiyi kurtarmayı hem de uluslararası meşruiyet kazanarak iç egemenliğini pekiştirmeye çalışıyor. Trump yönetimi ise bu süreci İran'ı Suriye'den tamamen silmek için stratejik bir fırsat olarak görüyor. Ancak bu yeni denklem iki büyük ve ölümcül çelişkiyle karşı karşıya. Birincisi dış çelişki, yani İsrail. ABD'nin en yakın müttefiki olan İsrail, istikrarlı ve bileşik bir Suriye'yi kendi güvenliğine tehdit olarak görüyor ve ABD'nin bu yeni politikasını güneyde fiili işgal oluşturarak aktif olarak sabote ediyor. İkinci ise iç çelişki. Şahra yönetiminin bu adımı kendi ideolojik tabanı ve geçmişiyle tam bir tezat görüntüsü veriyor. Dünün cihatçı söylemi bugün yerini siyasi gerçekliğe bırakmış. Bu durum Arabi 21'in yazarlarından Filistinli yazar Sari Urabi'nin belirttiği gibi ikiyüzlülük ve dini araçsallaştırma gibi eleştirilere muhatap kılıyor. Nihayetinde Şahra, Ürdünlü gazeteci Yasir Zatir'in uyarısıyla vurgulamak gerekirse bedava yemek vermeyen bir süper güçle ortaklık kurmanın pragmatizmiyle bu süper gücün en yakın müttefikinin, yani işgal devleti İsrail'in doğrudan saldırganlığı arasında tehlikeli bir ipte yürümek zorunda hissediyor kendini. Suriye'nin bu yeni döneminin başarısı Washington ve Tel Aviv arasındaki bir kronik gerilimin nasıl yönetileceğine ve Şam'ın ideolojik geçmişinin bedelini ödeyip ödemeyeceğine bağlı olacak gibi gözüküyor sevgili dinleyenler. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz hafta gerçekleşen ve genellikle ara seçim atmosferinde geçen yerel ve eyalet seçimleri bu kez tarihi bir sonuca sahne oldu. 38 Müslüman aday belediye başkanlıklarından eyalet senatörlüklerine kadar kritik pozisyonlara seçilerek rekor kırdı. Bu sonuçlar arasında belki de en çarpıcısı Zohran Mamdani'nin Amerikan finans ve medya merkezi olan New York'ta belediye başkanı koltuğuna oturan ilk Müslüman olmasıydı. Peki bu bir tesadüf mü yoksa Amerikan toplumu 11 Eylül sonrası oluşan İslamofobik atmosferin prangalarından kurtulup köklü bir değişim mi yaşıyor? 38 Müslüman adayın bu başarısının arkasında hangi dinamikler yatıyor? Bu soruların cevaplarını ve Amerikan siyasetindeki yeni normali analiz etmeye çalışarak ABD iç kamuoyunun gündemini meşgul eden gelişmelere odaklanmak istiyoruz bu bölümümüzde. Amerikalı Müslümanların belediye başkanlığı ve ara seçimlerde elde ettiği bu tarihi başarıyı tek bir nedene bağlamıyor Amerikalı yorumcular. Bu organize bir çabanın, toplumsal bir uyanışın ve siyasi konjonktürün kesişiminin bir ürünü olduğunun altı çiziliyor. İlk ve belki de en önemli faktör, Müslüman toplumun artık siyaseti dışarıdan izleyen değil, içeriden kuran bir yapıya bürünmesi. Amerikan İslam İlişkileri Konseyi gibi kuruluşlar artık sadece birer lobi veya sivil toplum örgütü değil, adeta birer siyasi akademi gibi çalıştığına dikkat çekiliyor. Amerikan İslam İlişkileri Konseyi Direktörü Nihat Avad'ın belirttiği gibi bu kurumlar adaylara sadece manevi destek vermekle kalmadı, aynı zamanda kampanya stratejisi, fon toplama ve seçmen analizi gibi profesyonel araçlar sundu. Yani Müslümanların da adayı olsun şeklindeki sembolik temsilden kazanmak için ne gerekiyorsa anlayışına geçildi. İkinci kritik faktör, dış politikada yaşanan bir krizin iç siyasete doğrudan etkisi. Yani Gazze'deki soykırım savaşı, analistlere göre Washington'ın İsrail'e verdiği şartsız destek, Müslüman seçmen tabanında derin bir hayal kırıklığı ve öfkeye neden oldu. Amerikan İslam İlişkileri Konseyi Direktörü Nihat Avad bu durumu Amerikan vatandaşlarının çıkarları yerine İsrail'in çıkarlarının öncelendiğini gören geniş bir kitlenin uyanışı olarak tanımlıyor. Bu uyanış sadece Filistin davasını savunmakla kalmadı. Aynı zamanda Müslüman Amerikalıları kendi ülkelerinin siyasetine doğrudan müdahil olmaya itti. Siyasetin sadece oy vermek değil, aynı zamanda seçilmek olduğunu fark ettiler. Gelelim en kritik soruya. Bu seçim sonuçları Amerikan halkının artık değiştiğini mi gösteriyor? Bu soruya verilen cevaplar arasında hem evetler hem de hayırlar var sevgili dinleyenler. Evet, çünkü Zohran Mamdani gibi bir adayın kendisine 11 Eylül saldırılarını bağlamaya çalışan karalama kampanyalarına rağmen New York gibi devasa bir metropolde seçilmesi seçmenin artık eski korkularla rehin alınamadığını gösteriyor. Uzman Muhammed Ala Ghanem'in belirttiği gibi bu zaferler Amerikalı seçmende Müslüman lider fikrine karşı bir alışkanlık ve aşinalık oluşturdu. Ayrıca bu adaylar kampanyalarını sadece kimlik veya din üzerine kurmadı. Tıpkı diğer adaylar gibi yoksulluk, enflasyon, sağlık ve eğitim gibi halkın günlük sorunlarına odaklandılar. Bu da onları öteki olmaktan çıkarıp toplumun içinden biri haline getirdi. Ancak cevap aynı zamanda hayır ya da en azından henüz değil. Çünkü bu ilerlemenin aynı zamanda örgütlü bir direnişle karşılaştığı da bir gerçek. Amerika'da Müslümanların siyasi nüfusunun artmasını engellemek isteyen güçlü bir lobi ve siyasi çevre hala mevcut ve aktifler. Netice olarak Amerika'da 38 Müslüman adayın seçim zaferi bir gecede kazanılmış bir lütuf olarak görülmüyor. Yıllar süren organize bir çalışmanın sonucu, Gazze'deki soykırım savaşı gibi toplumsal travmaların tetiklediği bir siyasi bilincin ve entegrasyonun ötesine geçip ortak olma iradesinin bir sonucu olarak okunuyor birçok değerlendirmede. Bu durum, Müslüman Amerikalıların pratik vatandaşlığa geçiş aşamasını geçtiğini, artık kararların alındığı masanın dışında bekleyen değil, o masada oturan bir aktör haline geldiğini gösteriyor. Bu başarı dalgası yerelden ulusal siyaseti yani kongreye ne kadar taşınacak ve elde edilen bu kazanımlar yaklaşan siyasi fırtınalara karşı korunabilecek mi? İşte Amerikan demokrasisinin ve Müslüman toplumun önündeki asıl sınav bu olacak gibi duruyor. ABD kamuoyunda çok daha görünür hale gelen bir başka tartışma konusu MAGA hareketi içindeki siyasi ayrışma sevgili dinleyenler. Bu ayrışmaya bakmak istiyoruz bu bölümümüzde. Make America Great Again, yani Amerika'yı yeniden yücelt sloganıyla özdeşleşen MAGA hareketi, ABD seçmeninin sağ tabanını kapsayan bir siyasi oluşumu ifade ediyor. Bu hareket America First, yani önce Amerika söylemiyle de yakından ilişkili milliyetçi bir damara tekabül ediyor. MAGA tabanındaki bölünmenin temel nedenleri aşırı sağcı ideolojilerin ana akım siyasete sızması ve Amerika'nın dış politika öncelikleri, özellikle de İsrail'e yönelik tutum üzerindeki derin görüş ayrılığından kaynaklanıyor. MAGA tabanındaki son dönemdeki bölünmenin en keskin nedeni, ifade ettiğimiz gibi, İsrail ile ilişkilere dair zıt görüşler. MAGA hareketi içinde ABD'nin Z kuşağını derinden etkileyen içerik üreticisi genç Nick Fuentes ve Tucker Carlson gibi önce Amerika akımının önde gelen isimleri gerek ana akım medyada ve gerekse sosyal medya mecralarında dillendirdikleriyle ABD kamuoyunda derin tartışmalara neden oluyorlar. Bu isimler en çok İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ni kontrol etmemesi gerektiği ve İsrail'den bıktıkları yönünde görüşleri vurguluyorlar. Bu görüşler önce Amerika söylemini bayraklaştıran genç muhafazakarlar arasında önemli bir karşılık buluyor. Bu akımın her geçen gün güç kazanması ise İsrail'in Amerika'dan önce gelmesi gerektiğini düşünen geleneksel sağ cephede ve AIPAC gibi Yahudi lobileri üzerinde alarm zillerin çalmasına neden oluyor. Yeri gelmişken ABD'nin Z kuşağını etkileyen Nick Fuentes'in ismine ayrı bir parantez açalım. Nick Fuentes, aşırı sağcı ve beyaz ırkın üstünlüğünü savunan görüşleriyle tanınan bir isim. Konuşmaları ve internet üzerinden yürüttüğü faaliyetler onu aşırı sağın en bilinen yüzlerinden biri haline getirdi. 27 yaşındaki Nick Fuentes, Yahudilerden nefret eden, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan ve Yahudi soykırımı iddialarını son derece abartılı bulan bir isim. Fuentes, Hitler'i ve Stalin'i sevdiğini, bu liderlerin yeterince Yahudi öldürmediğini dillendirecek kadar Yahudi karşıtı bir isim aynı zamanda. Fuentes, 7 Ekim olaylarının İsrail'in yalanları ile çarpıtıldığını, Hamas'ın hiçbir çocuğu öldürmediğini, kadınlara tecavüz etmediğini ABD medyasında dillendiriyor. Fuentes'in genç kitlede yankı bulmasının en kritik nedeni olarak aşırı düzeydeki İsrail karşıtı duruşu olduğu vurgulanıyor. Fuentes'in etkisi sadece genç aktivistlerle sınırlı kalmamış. Aynı zamanda ABD'nin en önemli muhafazakar kurumlarında bile somut bir bölünmeye yol açtığı vurgulanıyor. Fuentes, Amerika'nın beyaz demografik çekirdeğin ve İsa Mesih'e olan inancını kaybetmesi durumunda bir ulus olarak sona ereceğini iddia ediyor. Yahudilerin Hristiyan olmadıkları için Batı medeniyetinde yerleri olmadığını savunuyor. Yahudiler gerçek Amerikalıların yerini almayacak söylemini sloganlaştıracak kadar Yahudi karşıtı. Fuentes geçtiğimiz günlerde yine MAGA hareketinin önde gelen isimlerinden Tucker Carlson'ın bir podcast programına konuk oldu. O programda ABD içinde büyük tartışmalara neden olan, Yahudileri bir hayli öfkelendiren açıklamalarda bulundu. Milyonlarca kişi tarafından dinlenen 2 saatlik röportajda Fuentes, Siyonist Yahudileri Amerika'daki muhafazakar hareketin düşmanları olarak tanımladı. Yahudilerin yaşadıkları ülkeye değil de İsrail'e bağlı olduklarını vurguladı. Amerikan siyasetinin ve kültürünün bozulmasında açıkça Yahudileri sorumlu tutan Fuentes'in Yahudilerin İsrail'e sadık olduklarını söyleyerek ABD toplumuna asla uyum sağlamayacak vatansız bir halk olarak tanımladı. Tucker Carlson da söz konusu programda Fuentes'in görüşlerinin çoğunu onaylamasının yanı sıra ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin bizatihi ABD'ye zarar verdiğini ve Amerika'nın bundan hiçbir şey elde etmediğini vurguladı. Amerikalı Yahudilerin ve Evangelist Hristiyanların tepkisini çeken bu söyleşi Amerikan kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu. Özetle MAGA tabanında ciddi bir bölünme yaşanıyor sevgili dinleyenler. Bu İsrail'e karşı duyulan bıkkınlık ve Fuentes gibi aşırı sağcı görüşlerin Amerikalı genç sağcılar arasında kabul görmesinden kaynaklanıyor. Bu ideolojik çatışma Cumhuriyetçi Parti için 2026 ara seçimlerinde bir felaket sinyali olarak görülüyor. Sınır ötesi programımıza yabancı medya gözüyle gündeme dair analizlerle devam ediyoruz. Bakalım uluslararası analizlerde neler ön plana çıkartılıp değerlendiriliyor. Bakacağımız ilk gazetelerden biri New York Times. Elizabeth Pamir imzasıyla yayınlanan kapsamlı bir analizde İsrail'in akademik dünyada karşı karşıya kaldığı ve giderek derinleşen boğucu uluslararası tecidi mercek altına alınıyor. New York Times'a göre Gazze'deki ateşkese rağmen İsrail'i akademisyenler ve üniversiteler özellikle Avrupa'da benzeri görmemiş bir boykotla karşı karşıya. Haberde bu durumu özetleyen çarpıcı bir olaya yer veriliyor. Yakın zamanda 23 İsrail'i araştırmacı bir Avrupa Bilim Konferansı'na kurumsal kimliklerini ve bağlı oldukları üniversiteleri gizlemeleri şartıyla davet edilmiş. İsrail eski Eserler Konseyi Başkanı bu durumu Avrupa'nın vicdanını aklaması olarak nitelendirerek tepki göstermiş. New York Times'a göre her ne kadar organizasyon bu kararından gerim atsa da bu olay bile Gazze'deki soykırım savaşının başladığı 2 yıl öncesinden bu yana Avrupa'daki akademik havanın İsrail aleyhine ne kadar keskin bir şekilde değiştiğini gösteriyor. Analize göre Belçika, Hollanda, İspanya ve İtalya'daki üniversiteler İsrail'i akademik kurumlara yönelik boykot kampanyasına öncülük ediyor. Bu üniversiteler boykot gerekçesi olarak Birleşmiş Milletler'e bağlı komitelerin ve Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri'nin İsrail'e yönelttiği soykırım suçlamalarını gösteriyor. Örneğin Belçika'daki Gent ve Hollanda'daki Amsterdam üniversiteleri sessizliğin artık mümkün olmadığını belirterek İsrail üniversiteleriyle tüm kurumsal işbirliklerini durdurduğunu açıkladı. New York Times'taki analiz mevcut manzarayı şu tespitle sonlandırıyor. Tüm bu gelişmeler İsrail'in uluslararası arenadaki akademik ve diplomatik itibarının ciddi bir gerileme yaşadığını gösteriyor. Gazze'deki ihlal suçlamaları artık sadece ülkenin siyasi imajını değil, aynı zamanda kuruluşundan bu yana en önemli yumuşak güç kaynaklarından biri olan bilimsel ve araştırma damarını da doğrudan tehdit ediyor. Yabancı medya gözüyle gündeme Kazakistan'ın İbrahim Anlaşmalarına katılımını irdeleyen ve bu adımın perde arkasını sorgulayan bir başka analizle devam ediyoruz. El Cezire'nin yazarlarından Memduh Elveli bu gelişmeyi eski bir olayın yeni bir medya şovu olarak nitelendiriyor ve bunun 33 yıllık mevcut bir ilişkiyi yeni bir normalleşme gibi gösterme çabası olduğunu söylüyor. Analize göre ABD Başkanı Trump, çeşitli iç gündemlerle meşgulken dikkatleri dağıtacak bir başarı hikayesine ihtiyaç duyuyordu. Kazakistan hamlesi tam da bu amaca hizmet ediyor. Yazar Trump'ın bu yolla özellikle Gazze'deki soykırım savaşı sonrası uluslararası alanda artan bir halk tecritiyle karşı karşıya kalan İsrail'e nefes aldırmayı amaçladığını belirtiyor. Bu hamleyle İsrail'e karşı çıkanlara karşı bir psikolojik savaş yürütülüyor ve İsrail'in yalnız olmadığı mesajı verilmek isteniyor. Peki bu neden yeni bir normalleşme değil? Analiz şu noktaların altını çiziyor. Kazakistan 1992 yılından beri İsrail ile tam diplomatik ilişkilere sahip ve ülkede bir İsrail Büyükelçiliği zaten bulunuyordu. İki ülke arasında 10 yıllardır ticaret, askeri, güvenlik ve turizm gibi işbirlikleri mevcut. Eski Kazakistan Cumhurbaşkanı İsrail'i 3 kez ziyaret etmiş. Netanyahu da dahil olmak üzere üst düzey İsrail yetkililer de Kazakistan'a resmi ziyaretlerde bulunmuş. Kazakistan neden evet dedi peki? Analize göre Kazakistan'ın bu medya şovunu kabul etmesinin arkasında ABD'yi memnun etme zorunluluğu yatıyor. En önemli nedenlerden biri Trump'ın geçtiğimiz Nisan ayında Kazak mallarına özellikle de petrole %27 oranında yüksek gümrük vergileri koymuş olması var. ABD Kazakistan ile sürekli ticaret açığı veriyor ve Kazakistan bu vergilerden kurtulmak istiyor. Kazakistan Rusya'nın nüfus alanında özellikle Avrasya Birliği üyesi olduğunun altı çiziliyor. Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanan batı yaptırımları ortamında Kazakistan'ın ABD ile ilişkileri iyileştirmeye ihtiyacı var. Yazar ülkenin otoriter bir yönetimle idare edildiğini ve 2022'deki kanlı halk protestolarının ardından mevcut Cumhurbaşkanı Tokayev'in ABD'nin rızasını almaya çalıştığı vurgulanıyor. El Cezire'nin analizinde bu katılımı bir barış hamlesinden çok Kazakistan'ın gümrük vergilerini düşürmek, Rusya konusunda denge sağlamak ve iç yönetimi meşrulaştırmak için ABD'ye ödediği küçük bir bedel olarak yorumlanıyor sevgili dinleyenler. Yabancı medya gözüyle gündeme İsrail medyasına yansıyanlarla devam ediyor. Siyonistlerin önde gelen gazetelerinden Haaretz'in haberine göre İsrail hükümeti savaş sonrası dönemde ABD'deki zayıflayan kamuoyu desteğini yeniden toparlamak için milyonlarca dolarlık gizli bir propaganda kampanyası başlattı. Haberin en çarpıcı yanı ise bu kampanyanın hedefinin doğrudan evanjelik Hristiyanlar ve kilise cemaatleri olması. Gazetenin ulaştığı sözleşmeye göre İsrail bu kampanyaları yürütmek için sürpriz isimlerle, özellikle de eski ABD Başkanı Trump'a yakın danışmanlar ve Cumhuriyetçi Parti bağlantılı şirketlerle anlaştı. En büyük bütçeli anlaşma Trump'ın eski dijital kampanyasını yürüten Clock Tower X adlı firma ile yapıldı. Tam 6 milyon dolar değerindeki bu proje resmiyette antisemitizmle mücadele altında yürütülüyor. Peki bu kampanyanın yöntemleri neler? Haaretz'in ortaya çıkardığı belgeler geleneksel propagandanın çok ötesinde teknikler kullanıldığını gösteriyor. Clock Tower X şirketi ayda 100 ana içerik ve tam 5000 türev içerik üreterek ayda 50 milyon etkileşim hedefliyor. Bu içeriklerin %80'i doğrudan TikTok, Instagram ve YouTube üzerinden genç Amerikalılara ulaştırılacak. Ancak en sarsıcı proje belgelerde ABD tarihinin en büyük jeoçitleme kampanyası olarak adlandırılan yöntem. Bu plana göre Kaliforniya, Arizona, Nevada ve Colorado gibi eyaletlerdeki tüm büyük kiliseler ve Hristiyan kolejleri pazar ayinleri gibi ibadet saatlerinde dijital olarak haritalanacak. İbadete katılanlar telefon verileri üzerinden takip edilecek ve bu kişilere daha sonra İsrail Tanrı'nın planının parçasıdır gibi dini argümanlar içeren veya Filistinlileri Hamas'la özdeşleştiren hedefli reklamlar gönderecek. Hedef kitlenin 8 milyon kilise cemaat üyesi ve 4 milyon Hristiyan öğrenci olduğu belirtiliyor. Haaretz'in haberi İsrail'in yeni nesil hasbara yani propaganda faaliyetlerinde yapay zekayı da merkezine aldığını gösteriyor. Belgelere göre ChatGPT gibi yapay zeka sistemlerinde İsrail lehine yanıtlar üretilmesini amaçlayan bir dil ve arama operasyonu da planın bir parçası. Gazete bunu devlet eliyle yapay zeka söylemini yönlendirme girişimi olarak tanımlıyor ve tarihte bir ilk olduğuna dikkat çekiyor. Bununla da kalmıyor. İsrail, Nick Walker adlı başka bir firmayla sosyal medyada bot orduları kurmak için 2,5 milyon şekerlik bir sözleşme imzalamış. Bu botlar TikTok, Twitter, Instagram ve YouTube'da İsrail yanlısı mesajları adeta sel gibi yayacak. Haaretz'e göre Esther projesi gibi farklı adlar altında sosyal medya fenomenleri de bu dijital savaş odaları tarafından yönetilerek İsrail'in savaş sonrası algı operasyonlarının bir parçası haline getiriliyor. Yabancı medya gözüyle gündeme devam ediyoruz sevgili dinleyenler. İsrail basınının önde gelen yayın organlarından Maarif gazetesinin manşetine taşıdığı haberinde Tel Aviv'in Türk nüfusu kaygıları ele alınıyor. Maarif'ten yazar Anna Parksi'nin analizine göre İsrail Türkiye'nin hem Gazze hem de Suriye dosyalarında artan etkinliğinden ve Washington ile Şam üzerinden yeni bir etki alanı oluşturmasından derin kaygı duyduğu vurgulanıyor. Analizin merkezinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Washington'a yaptığı ve Şimşek Hızı ile olarak tanımlanan ziyareti ele alınıyor. Maarif'e göre bu ziyaret Gazze'deki uluslararası gücün şekillenmesi için Tel Aviv ile Beyaz Saray arasında hassas temasların sürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve üst düzey yetkililerin yanı sıra Başkan Donald Trump'ın Suriye Devlet Başkanı Ahmet Eşara ile yaptığı görüşmenin bir kısmına da katıldığı belirtiliyor. İşte İsrail'in alarm zillerini çaldıran da tam olarak bu. Maarif, Tel Aviv'in Washington, Ankara ve Şam arasında yeni bir siyasi üçgen kurulduğuna inandığını yazıyor. İsrail yetkililer bu yeni eksenin hem Suriye'deki hem de Gazze'deki güç dengelerini kökten değiştirmesinden korkuyor. Gazeteye konuşan İsrail'li bir kaynak, Türkiye'nin İsrail'in sınırlarında faaliyet gösterecek bir güçte yeri yoktur diyerek Tel Aviv'in pozisyonunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Maarif'e göre Türkiye, İki kritik cephede eş zamanlı bir hamle yapıyor. Birinci cephe Gazze. Washington, Gazze'de geçici bir yönetim kurmak, silahsızlanmayı sağlamak ve istikrar için gerekli tüm araçları kullanma yetkisine sahip uluslararası bir güç için Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda karar tasarısını zorluyor. Türkiye bu görevin barış misyonu olarak tanımlanmasını talep ederken İsrail, Türk askerinin sınırına gelme ihtimaline şiddetle karşı çıkıyor. Tel Aviv böyle bir durumun Ankara'nın bölgedeki nüfusunu artıracağından endişeli. İkinci cephe ise Suriye. Hakan Fidan'ın Washington'da İsrail ve Dürzi azınlık için hassas olan Suriye'nin güneyindeki sorunlu bölgeleri ve ABD destekli SDG'nin bulunduğu Kuzeydoğu'yu masaya yatırdığı belirtiliyor. Ankara'nın ulusal güvenliği için temel gördüğü SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonunu tartıştığı vurgulanıyor. Maarif gazetesi bu siyasi hamlelerin zamanlamasına dikkat çekiyor. Ziyaretten sadece birkaç gün önce bir Türk mahkemesinin Başbakan Netanyahu ve aralarında Savaş Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Donanma Komutanı'nın da bulunduğu üst düzey İsrail yetkililer hakkında Gazze'deki savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkarttığı da hatırlatılıyor. İsrail bu adımı Türkiye'nin Filistin davası üzerinden uluslararası konumunu güçlendirme ve İsrail'i zayıflatma girişimi olarak okuyor. Analizin vardığı sonuç ise sevgili dinleyenler, Maarif'e konuşan üst düzey İsrail'i bir yetkili en büyük korkularını şöyle özetliyor. Türkiye'nin uluslararası güce veya bölgesel arabuluculuğa dahil olması İsrail'in ister Hizbullah isterse İran'ın Suriye'deki varlığına karşı hareket özgürlüğünü kısıtlayacaktır. İsrail'deki siyasi çevreler Trump yönetiminin bölgesel tansiyonu düşürmek uğruna kendi çıkarları pahasına bile olsa Türkiye'yi etkili bir arabulucu olarak kabul etmesinden ciddi şekilde endişe duyulduğu vurgulanıyor İsrail medyasına yansıyan bu değerlendirmede. Evet sevgili dinleyenler, İsrail basınının önde gelen yayın organlarından Maarif gazetesine yansıyan bu değerlendirme ile bugünkü Sınır Ötesi programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir Sınır Ötesi programında buluşmak ümidiyle hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi'ni dinlediniz.